Item 11, Hastane, Arthur Henley, sayfa 125. Aşağıda patoloji bölümünde Pearson, prosunu ağzının bir köşesinden öbürüne geçiriyordu. Eski dostu Dornberger'le konuşmaktan her zaman hoşlanırdı.
Her zamanki müşterilerimden değil bu dostum, canlı bir müşteri. Bizim laboratuvarda çalışan bir arkadaşın karısı, Mrs. John Alexander. Şehre yeni geliyorlar ve hiç tanıdıkları yok.
Pearson adı verdiğinde Dornberger fiş dolabının gözlerinden birini açtı, beyaz bir kart çıkardı.
Bir saniye.
Ayzeyi kulağıyla yanı arasına kıstırdı. Kartı sol eliyle tutup düzgün ve ufak yazıyla Alexander, Mrs. John yazdı. Dornberger düzenli, sistemli çalışan bir adamdı. Yeni bir müşteri çıktığında ilk işi bu olurdu, sonra memnuniyetle dedi.
Beni arayıp randevu almalarını söyler misin lütfen? Tamam, gelecek hafta içinde Mrs. Alexander daha önce gelmeyecek.
Alexander'a güldü, sonra neredeyse aykırarak ekledi.
İkiz isterlerse bu işi ayarlamak artık sana kalıyor Charlie.
Pearson, Dornberger'in karşılığını dinledi ve keyifle güldü. Sonra aklına bir şey geldi.
Hey dur, bir şey daha var. Bu iş için çok para almak yok ha. Sonra çocuğun gelip hesabı ödemek için maaşını arttırmamı istemesinden hoşlanmam.
Dornberger gülümsedi. Merak etme. Kartın üzerine şu notu düştü hastanede çalışanlardan. Kendi kendini uyarmak için fazla para istemeyeceği müşterilerin yanına hep aynı şeyi yazardı.
Joe dedi, sonra seninle konuşacağım bir şey vardı. Ne zaman görüşebiliriz? Bugün imkansız Charlie, vaktim yok hiç. Yarın olur mu?
Dornberger kendi randevu listesine göz attı.
Ben de yarın doluyum. Öbür gün diyelim. Saat 10'a doğru oraya geleyim mi? Tamam, şimdi telefonla konuşmakla halledemeyeceksen peki.
Pearson'ın sesinden meraklandığı seziliyordu.
Hayır Joe, gelip seni görmem daha iyi. Peki Charlie, öbür güne öyleyse hoşça kal.
Sabırsız bir hareketle Bannister'a telefonu kapamasını işaret etti. Alexander'a döndü, sonra işte oldu. Laboratuvarda çalıştığınız için faturanız %20 indirimli olacak.
Alexander çok sevinmişti. Evet dostum, faydalan ve sevin diye düşündü McNeil.
İhtiyarın keyifli bir anına rastladın.
Ama yanılma sakın, hiç hoşuna gitmeyecek başka şeylerle de karşılaşacaksın.
Biraz bekleyin, işim şimdi biter dedi Dornberger Pearson'la konuşurken içeri giren hemşire adayına. Masasının yanındaki bir koltuğu gösterdi ona. Teşekkür ederim doktor. Vivian Lawbert'ın Dornberger'in bakmak için istettiği bir hastayla ilgili klinik kağıdını getirmişti. Genellikle doktorlar bu tür hizmetleri isteyemezlerdi. Koğuşa gidip kağıdı yerinde incelemeleri gerekirdi. Ama Dornberger hemşireler tarafından pek sevilirdi. Ona her zaman ufak hizmetlerde bulunulurdu. Birkaç dakika önce telefon ettiğinde de başhemşire hemen Vivian'ı yollamıştı.
Aynı anda birkaç şey birden yapmayı sevmem.
Dornberger kurşun kalemle kartın üzerine Joe Pearson'ın söylediği bazı şeyleri kaydetti. Daha sonra hasta ayrıntılı bilgi verdiğinde kurşun kalemle yazdıklarını silecek ve dolma kalemle dolduracaktı kartı. Bir yandan yazarken genç kıza da sordu, yeni geldiniz değil mi? Oldukça yeni sayılırım doktor, hemşire okulunda 4. ayım. Kızın tatlı, hoş bir sesi olduğunu fark etti. Üstelik güzeldi de. Stajyerlerden ya da ihtisas yapan genç doktorlardan biriyle yatıp yatmadığını düşündü. Belki de kendi gençliğinden bu yana bir takım şeyler değişmişti. Ara sıra şimdiki gençlerin kendi çağındakilere oranla daha sakin olduklarını düşünüyordu.
Yazık. Doğruysa çok şey kaybediyorlardı. Yüksek sesle sordu. Telefonda konuştuğum Doktor Pearson'la kendisine rastladınız mı hiç?
Evet dedi Vivian, bizim sınıf onun yaptığı bir otopside bulundu.
Yok canım, nasıl?
Az kaldı sevdiniz mi bunu diye soracaktı, sorusunu değiştirdi.
Nasıl buldunuz?
Vivian düşündü. Başlangıçta insan donup kalıyor, sonra fazla heyecanlanmadım. Dornberger sevimli sevimli baş salladı, yazmayı bitirmişti, kartı itti. Günü her zamankinden sakin geçiyordu. Yeni bir işe başlamadan öncekini bitirmek neredeyse lükstü onun için. Kağıdı almak için elini uzattı. Teşekkür ederim. İşim kısa sürecek. Biraz bekler misiniz?
Peki doktor.
Vivian koğuşun kargaşalarından birkaç dakika uzak kalıp soluk almanın iyi geleceğini düşündü. Koltuğa iyice gömüldü. Soğuk hava tesisatı odayı iyice serinletmişti. Hemşire yurdunda bilinmeyen bir lükstü bu. Doktor Bornberger kağıdı incelerken Vivian da ona bakıyordu. Herhalde Doktor Pearson'la aşağı yukarı aynı yaştaydı ama görünüşü çok farklıydı. Patolojik anatomi uzmanının yüzü yuvarlak, çenesi büyüktü. Buna karşılık kadın doğum uzmanının inceydi. Dış görünüşlerindeki tek zıtlık da değildi bu. Doktor Dornberger'in gür beyaz saçları çok düzgün bir çizgiyle ortadan ayrılmış, iyice fırçalanmış ve taranmıştı. Ellerinin manikürü beyaz gömleğinin tertemiz ve ütülü olduğunu fark etti. Kağıdı genç kıza uzattı. ''Teşekkür ederim, kağıdı bana getirmekle büyük yardımda bulundunuz.''
''Bu adamda bir sevimlilik, bir kıvılcım var.'' diye düşünüyordu Vivian. Hastalar tarafından çok sevildiğini duymuştu. Nedenini düşünmenin gereği yoktu.
Dornberger yerinden kalkmış kibarca kapıyı açıyordu hemşire adayına. ''Herhalde yine görüşürüz, derslerinizde başarılar.''
''Hoşça kalın doktor.''
Genç kız çıktı. Dornberger hafif bir parfümün peşinden gittiği izlenimine kapıldı. Genç birine rastlamak ilk kez düşündürmüyordu onu. Döner koltuğuna oturdu ve dalgın dalgın piposunu doldururken düşündü. 32 yıldır doktorluk yapıyordu. Gelecek hafta 33. yılına başlayacaktı. Dolu, faydalı, verimli yıllardı bunlar. Mali yönden derdi yoktu. 4 çocuğu da evlenmişti. Akıllıca yatırımlar yapmasının sonucu karısıyla rahat rahat geçinebilirdi. Ama doktorluğu bırakıp bir köşeye çekilmekle yetinebilir miydi? Bütün mesele buradaydı. Çalıştığı bu uzun yıllar boyunca Charles Dornberger tıptaki gelişimleri günü gününe izlemeyi bir şeref meselesi yapmıştı. Uzun süre önce yeni gelen birinin teknik ya da teori yönünden kendisini geride bırakmayacağına karar vermişti. Dolayısıyla da büyük bir açlıkla okumuştu, okumaya devam ediyordu. Pek çok tıbbi gazete ve dergiye aboneydi. Bunları dikkatle okuyor, ara sıra da yazı yolluyordu. Tıp kongrelerine düzenli olarak devam ediyor, mesleki kuruluşların toplantılarının çoğunu izliyordu. Meslek hayatının başlangıcında tıpta bugünkü sınırların çizilmesinden çok önce uzmanlaşma gereğini duymuştu. Kadın doğumu seçmişti. Bundan da hiç pişmanlık duymamış ve yaptığı seçimin kafaca genç kalmasını sağladığını düşünmüştü hep. Bu bakımdan Birleşik Amerika'da Uzman Doktorlar Sendikası kurulduğunda Dornberger kendi alanına yerleşmişti çoktan. Sonuç olarak da yetki belgesi bir kurul önünde sınavdan geçmesine gerek duyulmadan verilmiş, uzmanlığı böylece onaylanmıştı. Her zaman gurur duyduğu tıptaki gelişimi günü gününe izlemesini sağlayan bir olaydı bu. Ama kendinden genç olanlara hiçbir zaman düşmanlık beslemezdi. Zahmete değeceğine inanırsa birine yardım edip ışık tutmak için koşardı. O'Donnell'a hayranlığı ve saygısı vardı. Onun varlığını 3 eyalet hastanesinin başına konan tarih kuşlarının en büyüklerinden sayardı. O'Donnell'ın sayesinde gerçekleşen değişiklikler ve sağlanan gelişimle kendi morali de yükselmişti. Pek çok dost edinmişti. Bunlardan bazıları meslektaş, diğerleri de en akıl almaz işler yapan kişilerdi. Joe Pearson akıl almaz işler yapan kişilerden sayılabilirdi. Mesleki yönden iki adamın değişik şekillerde gördüğü çok şey vardı. Örneğin Dornberger Pearson'ın artık hiçbir şey okumadığını biliyordu. Bilimin şu ya da bu alanında yaşlı patolojik anatomi uzmanının artık geride kalmış olmasından şüpheleniyordu. İdari yönden de önceki günkü toplantıda açıklanan sorun vardı ortada. Yine de iki adam arasındaki dostluk bağları yıllar geçtikçe daha güçlenmişti. Tıbbi konferanslarda çoğu kere Pearson'ın safını seçmesine kendi de şaşmıştı. Özel toplantılarda eleştirilen olursa yaşlı dostunu savunurdu hep. 10 gün önceki konferansta ortaya çıkışı da bu tutumun bir örneğiydi. Joe ile aralarındaki bu bir çeşit anlaşmanın bilindiğini düşünüyordu. Ne demişti o gün Gil Bartlett? Onun dostlarındansınız. Üstelik kadın doğum uzmanlarına hiçbir düşmanlığı yoktur. O günden bu yana unutmuştu söylenenleri. Ama şimdi hatırladığında bunun serzeniş dolu olduğunu seziyor ve pişmanlık duyuyordu. Bartlett iyi bir hekimdi. Dornberger ilk fırsatta ona dostça davranma kararını verdi. Ama kendi sorunu hala çözüm bekliyordu. İşten ayrılmak ya da ayrılmamak. Ayrılmaya karar verirse ne zaman? Kısa süre önce kendine çok iyi baktığı halde yorulduğunu hissetmişti. Bütün meslek hayatı boyunca gece çağrılarını geri çevirmediği halde son zamanlarda bu istekleri yerine getirmesi güçleşmişti. Önceki gün yemekte deri hastalıkları uzmanı Kerskin bir stajyere şu öğüdü verdiğini işitmişti. Bizim dalı deri hastalıklarını seçmelisiniz oğul. 15 yıl süresince bir gece bile hastaya çağrılmadım. Dornberger de diğerleri gibi gülmüştü ama gizlice gıpta etmişti meslektaşına. Hiç olmasa bir tek şeyden emindi. Güçten düşmeye başladığında dört elle sarılmayacaktı yerine. Şimdi kendini her zamanki kadar iyi hissediyordu. Zihni dupduru, eli sağlam, görüşü çok keskindi. Her zaman kendini dikkatle kolluyordu. İlk güçsüzlük belirtisinde odasını boşaltıp gidecekti. İşinde gerektiğinden uzun süre kalan nice kişi görmüştü, kendisi bunu yapmayacaktı. Şimdilik belki 3 ay daha işi oluruna bırakacak, o sıra bu sorunun cevabını arayacaktı. Piposu dolmuştu. Elini kibrit kutusuna uzatıp yakacağı sıra telefon çaldı. Piposuyla kibrit kutusunu bıraktı, telefona cevap verdi. ''Buyurun, ben Doktor Dornberger.'' Arayan hastalarından biriydi. Bir saatten beri sancılanıyordu. Az önce de su gelmişti. Gençti kadın. Yaşı 20 ya da 22'den fazla değildi. Hafiften soluyordu. Sinirliydi herhalde ve bunu göstermek istemiyordu. Pek çok kereler yaptığı gibi Dornberger sakin sakin öğütlerde bulundu. ''Kocanız evde mi?'' ''Evet doktor.'' ''Öyleyse eşyalarınızı toplayın ve sizi hastaneye getirmesini söyleyin. Hastaneye gelir gelmez bulurum sizi.'' ''Peki doktor.'' ''Kocanıza arabayı dikkatli kullanmasını ve ışıklarda durmasını söyleyin. Bol vaktiniz var, göreceksiniz.'' Bu kadar uzaktan bile hastasının rahat olmasını sağladığını hissediyordu. Sık sık yaptığı ve bakımının herhangi bir bölümü gibi işinin parçası saydığı bir şeydi bu. Yine de nabzının hızlandığını hissetti. Yeni bir vaka onda hep aynı etkiyi yapardı. Mantıklı düşünülürse bunu çoktan yitirmiş olması gerekirdi. İnsan tıpta eskidikçe heyecana, acımaya, kayıtsız, mekanik ve pozitif olurdu. Kendisi için aynı şey söz konusu değildi ama. Belki de bugün bile en sevdiği işi yaptığından ötürüydü. Elini piposuna uzattı, fikrini değiştirip yeniden telefona sarıldı. Hastasının geleceğini kliniğe bildirmesi gerekiyordu. 8. Bölüm. Çocuk felcine karşı kazanılan zaferin gerekli hatta iyi olduğundan emin değilim. Böyle konuşan bir büyük mağazalar dizisi kurucusu, milyoner hayırsever ve 3 eyalet hastanesi yönetim kurulu üyesi Eustace Swain'di. Konuşmanın geçtiği dekor Swain'lerin eski ama görkemli, Burlington'ın doğu sınırındaki 50 dönümlük bir parkın ortasında bulunan evinin her yanı meşe kaplı kütüphanesiydi. ''Yok canım, bu sözleriniz ciddi değil.'' dedi Orden Brown. Yönetim kurulu başkanı odada bulunan iki kadına, kendi karısı Amelia ile Swain'in kızı, Dennis Quance'a gülümsüyordu. Kent O'Donnell bir uşağın sessiz adımlarla getirdiği konyağı yudumlayarak yemekten sonra diğerleriyle birlikte kütüphaneye geçtiğinde gözüne kestirdiği geniş deri koltuğa iyice gömüldü. Meydana getirdikleri görüntünün orta çağa özgü bir havası olduğu geldi hatırına. Hafifletilmiş bir ışığın kapladığı odaya çepeçevre göz gezdirdi. Gözleri kalın kirişlerle kaplı tavana kadar yükselen deri ciltli kitapların, sonra koyu renk ve hantal meşe mobilyanın, uzun ve iri odunlarla dolu mağarayı andıran ocağın üzerinde dolaştı. Bu sıcak Temmuz gecesi ocak yanmıyordu ama uşak ateşi tutar tutmaz alev almaya hazırdı. O Donald'ın karşısında ev sahibi Eustace Swain aralıksız koltuğa, tahtına oturan bir kral gibi yerleşmişti. Dört konuğu yaşlı adamın çevresinde bir yarım daire meydana getirmiş, sarayın önde gelen kişilerini andırıyorlardı. ''Çok ciddiyim'' dedi Eustace Swain, brandy bardağını bırakıp öne doğru eğilerek. ''Evet, kabul ediyorum. Bana bacakları ortopedik aletlere kıstırılmış bir çocuk gösterin. Herkes gibi ürperirim. Kamburumu çıkarıp çek defterime el atarım. Ama ben işin tümünden söz ediyorum. Mesele şu ki tersini söyleyenin aldığını karışlarım. İnsan türünü zayıflatmakla meşgulüz.'' Samimi bir tartışmaydı bu. Swain'inki de samimi bir görüştü. O Donald kibarca, her türlü tıbbi araştırmayı bırakmamızı, edindiğimiz bilgilerle yetinmemizi, geliştirilen teknikleri unutmamızı, bir takım hastalıklarla dertleri yenmekten vazgeçmemizi mi öneriyorsunuz? İsteseniz de bunu yapamazsınız, karşılığını verdi Swain. Gerasinilerin domuz yavrularının kendilerini uçurmadan dalgalara atmalarına engel olamayacağınız gibi... Dipnot Luca'ya göre İncil'de 8. bölüm sayfa 29-35. O Donald gülmeye koyuldu. Bu karşılaştırmadan pek bir şey anlamadım ama böyleyse tartışmanın anlamı ne? Anlamı ne mi? Swain yumruğunu koltuğunun kenarına indirdi. Çünkü isteyerek ya da zorla bir değişiklik sağlamak için yapacak şey yoksa buna yakınabilir hiç olmazsa insan. Anlıyorum. O Donald tartışmayı sürdürmek niyetlisi değildi. Hem bunun Swain'le ilişkilerini geliştirmelerine de faydası dokunmazdı. Oysa Orton Brown'la adamın davetini kabul edişlerinin amacı buydu. Sırayla diğerlerine baktı. Yönetim kurulu başkanının evine gide gele tanıdığı Amelia Brown'la göz göze geldi. Kadın ona gülümsedi. Kocasının bütün işleriyle ilgilenen Amelia, hastaneyle ilgili olarak sürdürülen politikadan haberliydi. Eustace Swain'in evli kızı Dennis Quance öne doğru eğilmiş büyük bir dikkatle konuşmayı izliyordu. Yemek sırasında o Donald birkaç kere istemediği halde bakışının genç kadına doğru kaydığını fark etmişti. Yaşlı, çetin, hala gücü kuvveti yerinde, masa başında oturan adamın kızı olduğuna inanmakta güçlük çekiyordu. 78 yaşında olduğu halde Eustace Swain büyük bir perakende satış şirketinin işletilmesi sırasında karşılaştığı rekabetten doğan inatçılığının ve bağdaştırılması güç yaratılışının büyük bölümünü yitirmemişti. Ara sıra ileri yaşından faydalanıp konuklarına iğneli sözler yöneltiyordu. Ama o Donald çoğu kere bir tartışma ortamı yaratma çabasında olduğunu seziyordu. İhtiyar korsan sözde de olsa kavgayı hep seviyor diyordu kendi kendine. Ayrıca da içgüdüsü Swain'in tıp bilimine karşı duyduklarını, abarttığını ve bu durumda konuklarını şaşırtmak istediğini fark ediyordu. Onu fark ettirmeden inceleyen o Donald, bu tutumunda gut ve romatizmanın da etkili olabileceğinden şüphelendi. Buna karşılık Dennis Quance tatlı bir kadındı, konuşması çok sevimliydi. Babasının sözlerindeki dikenleri, söylediklerine bir ya da iki kelime katarak koparma sanatını edinmişti. Güzel olduğunu da düşünüyordu o Donald. Ara sıra kırkında kadına gelen olgunluğun sevimliliği de katılmıştı güzelliğine. Swain'in karısı yıllar önce öldüğünden herhalde babasına göz kulak olmak için sık sık Burlington'a geldiğini öğrendi. Konuşmadan dönesin devamlı New York'ta yaşadığı çıkıyordu ortaya. 2-3 kere çocuklardan söz edilmişti ama kocasının lafı geçmemişti. Kent bundan da kocasından ayrı ya da boşanmış olduğu sonucuna vardı. İçinden istemeksizin Dennis Quance'ı Lucy Granger'la karşılaştırmak da olduğunu fark etti. Lucy meslek sahibi bir kadındı. Tıp çevrelerinde ve hastanede rahattı. Aynı meslekten erkeklerle kendi alanında kolayca boy ölçüşebilirdi. Dennis boş zamanı bol ve bağımsızdı. Yüksek sosyeteden olduğu da su götürmezdi. Hissediyordu bunu. Aile yuvasında sıcak ve rahat bir yer yapabilecek yetenekteydi. O Donald erkek için nasıl bir kadının iyi olduğunu düşündü. İş hayatına yakın olanın mı? İş hayatından tüm uzak ve kopuk, günlük hayata başka ilginç şeyler katanın mı? 11. Ayrımın sonu. Sayfa 136.